Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve ben Deniz Süleyman Derin. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk sağlam.
Hocam Rolla May'in kitabından okuyoruz. Geçen hafta fiziki cesaret konusunu işledik. Bu hafta hocam ahlaki cesaret, moral courage diyor hocam. Şimdi hocam burada daha çok kastı da şu, böyle insanları köleleştiren sistemlerde sisteme dur demek. Hani siz geçen hafta biraz bahsetmiştiniz, özellikle ticari sahada.
Evet.
Ama bir de hocam bazı ülkelerde, işte bu Rusya'daki şeyi örnek veriyor. Hocam biliyorsunuz o komünist sistemde hiçbir insanın söz hakkı, özgürlüğü diye bir şey yok.
İdi önceki
evet,
dönem.
Şimdi de belli devam ediyor ama yine biraz da düzeldi.
Evet.
Her insan diyor, insan olduğu için diyor saygıyı hak eder. Bizim muarızımız da olsa, düşmanımız dahi olsa, o düşmanı siz insanlık şerefinden yoksun bırakamazsınız şeklinde hocam. Güzel bir sözü var. Ben bir ayet-i kerime okuyacağım. Hocam siz söyleyin önce. Ben sonra ayet-i kerime okuyayım isterseniz.
Şey, yani insana insan olduğu için bir değer vermek gerekiyor. Onun vermedikten sonra insanların gönüllerini kazanma şansına zaten sahip değilsin. Başka evet. Bir şey, sen insanca değer vermezsen o da sana insanca değer vermez. Bu da sürekli yüksek gerilimli insan ilişkileri ya da yüksek gerilimli ülkeler arası ilişkilere sebep olur. Bir kere şey, temel hak ve özgürlükler şeydir yani. Bütün insanlar için saygı duyulması gereken. Ve Davut Bey mesela o anlamda şeydir. Bir insan hakları evrensel beyannamesidir. Yüzlerce yıl önce Birleşmiş Milletler'in temelini oluşturan belgelerden çok daha önce. Kul hakkı dediğimiz hocam insan hakları kavramının çok daha genişidir yani.
Çok çok daha genişi.
Çok çok daha
genişi. Hocam ben şu söze hiç alışamadım ya. Ülkelerin dostlukları olmaz, menfaatler olur. Yani bana çok ters geliyor. Ne demek yani? Bir ülke tamamen menfaat bazında hareket eder. Amerika'nın yaptığı gibi hocam. Hocam bunu devlet yapıyorsa toplum da bunu yapacak demektir. Yani ben sizin ilişkinizde tamamen menfaati ortaya korsam, menfaatimiz iyi olduğunu selam vereceğim. Halatı soracağım. Menfaat azaldığında veya olmadığında selamı keseceğim. Bu anlayış hocam ben bir türlü alışamadım. Yani siyasette de olsa, ekonomide de olsa hocam.
Evet.
Hani diyelim ki bir insan geldi dükkanınıza mesela, malum sizin sattığınız o malları alamayacak. Maddi gücü yetmeyeceği belli yani. Yanlışla geldi mesela. Esnaf vardır hocam. Güzelce adamı tatlı diliyle şey yapar. Daha uygun bir yere gönderir. Bazısı da vardır ki hocam tersleyerek adamı. Biz de senin aradığın malı yok kardeşim falan der. Hani böyle biraz da böyle kelimelerle oynayarak. Adamı kırarak da gönderebilir hocam. Halbuki her insan saygı değerdir. Allah hocam çünkü Kur'an-ı Kerim diyor ki İsra Suresi ayet 70'te andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. İsra'da böyle velakat kerremle beni Adem. Biz insanoğlunu mükerrem, saygıdeğer kıldık. Hocam devamı şöyle, onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel rızıklar verdik ve onları yaratıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Yani sen belki beğenmiyorsun adamı fakir diye ama evet. Allah ben adama ikram ettim. Üstün kıldım, akıl verdim, fikir verdim, kalp verdim şeklinde hocam. Allah bizim kıymetimizi bize söylüyor esasında. Hani belki hata yapmayalım diye.
Evet, yani belki de bizim ecdadımızın İslam'ın yayılışındaki bu büyük başarısının ardında ki nedenlerden bir tanesi insana vermiş olduğu değer.
Saygı.
Saygı. Mesela Konstantinopolis, Bizans diyordu ki burada kardinal şeyi görmek, başlığı görmektense Osmanlı Sarayı görmeyi tercih ederiz. Niye? Bizans şeydi, Ortodoks mezhebindendi. Kardinal dediği şey Katolik mezhebinden. Şimdi Katolik mezhebinden olanı gelme diyor yani. Ben saraya razıyım diyor.
Şundan dolayı hocam, yani ben birkaç sene önce Filistin'e gittim, Kudüs'e hocam. Hocam hala orada bunların en büyük, en önemli kilisesi, Doğuş Kilisesi hocam. Hazreti İsa'nın doğduğu kilise veya hocam göğe çekildiği kilise hangisi ise, ikisinden biri. Hocam oranın anahtarları bir Müslümanın elinde. Müslüman şimdi hocam bunlar kavga ediyor kendi aralarında. Katolik mi, Ortodoks mu, Protestan mı? Kilisenin temizliğini yapacak, kilisenin bakımını yapacak. Kim söz sahibi olacak falan. Hocam savaş çıkacak aralarında. Osmanlı hocam orayı ta o zamandan beri veya hocam özür dilerim ta bizim şeyden böyle yani Abbasi'den beri orada hocam anahtarları bir Müslümanın elinde. Sabah gelip kapıyı açıyor hocam. Kendi dışarıda bekliyor akşama kadar. Onlar ibadetlerini yapıyorlar. Sonra kapısını kapatıp kilitleyip evine gidiyor. Hocam saygıya bak yani. Onlar kendi arasında kavga etmesin diye bile biz de hocam aracı olmuşuz, zulme engel olmuşuz. Burada yani Rollo May'in davası daha çok hani toplumlarda olan bu sosyal adaletsizliklere karşı dur demek. Irkçılık hocam mesela.
Evet.
Diyelim ki bir toplumda ırkçılar hakim. Hocam Türkiye'mizde de maalesef bir ara vardı bu ırkçılık. Yani bazı kavimleri Araplara yani kötü şeyler söylenirdi. Bazı etnik gruplar aşağılanırdı hocam. Bu Amerika'da falan hala devam ediyor hocam biliyorsunuz. Zenciler, beyazlar. Avrupa'da hocam devam ediyor. Avrupa'da hocam insanı üçe ayırmışlar. İşte white'lar var, beyazlar. Biz hocam Türkler'de white'a giriyoruz onu da söyleyeyim. Biz de beyaz at ediyorlar. Sonra hocam colored diyorlar, renkliler. Onlar da Afrikalılar. Bir de Asian diyorlar hocam, Asyalılar. Hemen sizle alakalı hocam şey hazır.
Etiket hazır.
Yani siz mesela Asian'sanız hocam, Asyalıysanız hemen sizle alakalı bütün o ön yargılar polisin, hakimin veya gazetecinin kafasında hazır. Ha siz mesela bir Asyalıysanız sizle alakalı haber yaparken bir Asyalı hırsızlık yaptı diyor. Ya bir adam hırsızlık yaptı demiyor mesela. Böylece Asyalıların hırsızlığı çok yaptığını ve hepsinin hırsız olduğunu
şuur altına
veriyor. Ama bir beyaz yaptıysa beyaz hırsızlık yaptı demiyor mesela. İşte Jack diyor bilmem ismini söylüyor. Şöyle yaparken yakalandı diyor hocam. Şimdi
geçenlerde futbolda söz konusu oldu ya bizim takım sahadan çekildi. İşte bu siyah diye hitap edişi. Yani mesela bir beyaz için onu söyleyecek mi?
Biz white man bu beyaz adam demiyorsunuz da.
He, yani.
Çünkü hocam o siyah adam deyince onun arkasında çok tonlarca mana
tabii,
var.
Tabii. Çünkü şeye göre hocam. Evrim teorisine göre, Darwin'in teorisine göre insanların kökeni şeydir. Etiyopya'dır. Etiyopya'da ilk insan Homo sapiens dedikleri insan ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla siyah ırktır.
Bizim aslımız.
Sonra sarı ırk, sonra işte beyaz ırk. Bir şey var.
Gelişim.
Gelişim var. Bir gelişim var. Hatta Darwin buradan hareketle Osmanlı'yı sarı ırk olarak görüyor. Diyor ki beyaz ırk sarı ırka galip gelecektir.
Biz ortadaki çünkü az gelişmiş.
Evet,
siyahlıktan gelişmiş. Kurtulmuşuz ama tam da beyaz olamamışız.
Şimdi mesela hocam Hollywood filmlerinde arka planla baktığınızda zenciler hep şey rolündedir. Kas gücü, beden gücü ön plandadır. Beyazlar ise kafa gücünde ön plandadır. Bu bile şeydir. Bir subliminal mesaj gerçekte budur işte yani. Bilinçaltına verilen mesaj. Siyahları şeyle beden gücüyle yani hayvansı boyutu öne çıkartıyor. Beyaz ırkta ise entelektüel boyutu öne çıkartıyor.
Hocam bunlara dur demek lazım diyor Rollo May. Yani toplumdaki diyor haksızlıklar. Hocam mesela bu Amerika'da kölelik vardı. Bazı Amerikalılar buna karşı geldi hocam esasında. Hepsi kötü değil. Evet. Bir kısmı ben beyazım önde oturacağım dedi otobüsün.
Evet.
Siyahlar benimle beraber oturamaz diyordu. Bir kısmı da kardeşim o da insandır şeklinde söylüyordu. Hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hılful Fudulü ne zaman kuruyor? Cahiliye döneminde kuruyor.
Henüz yani, peygamberliği gelmiş değil.
Gelmiş değil. Orada bir tüccar biliyorsunuz parasını kaptırmış bir Mekkeli zengine alamıyor. Ona yardım etmek için dernek kurmuş hocam. Yani biz Müslümanlar bu tür sosyal yaralara maalesef hocam son zamanlar biraz ülke içinde duyarsız kalmaya başladık sanki. Tamam Allah razı olsun çok güzel iş hizmetler yapanlar da var.
Evet.
Ama sosyal problemlere bizim esasında hocam önce bizim sahip çıkmamız lazım. Şundan dolayı İslam geldiğinde hocam hep kölelerin derdine çare oldu. Evet. Nedense hep köleler ve fakirler İslam'a girdi. Çünkü orada sosyal adaleti sanki hocam gördüler.
Evet yani ben mesela üniversiteye girdiğim zaman hocam 1985 sendikacılık mesela işçi sendikacılığı o zamanlara kadar büyük ölçüde şeyin tekelindeydi. Solun tekelindeydi.
Halbuki bizde olması lazım hocam.
Evet yani şimdi işçi hakları, iş sağlığı, iş güvenliği sonuçta
değil.
Kul hakkı kategorisinde bizim en çok sahip çıkmamız gereken şeylerden bir tanesi. Ve mesela o zamanlar diyelim ki solun bazı söylemleri bize geliyordu.
Ya ters
bu sol söylem.
Hayır.
Ya hayır ama kendisine bak eşit işe eşit ücret istiyorsa Bu senin zaten talep etmen gereken adaletin bir kul hakkının bir gereği değil mi? Bu yani.
Hocam bizde öyle güzel hadislerde geçiyor ki bunlar. Bir adam gelmiş bir yerde çalışmış hocam. Bir şekilde yevmesini alamadan gitmiş. O günkü parasını.
Evet.
Demiş ki o patron, işveren. Ya demiş bu adam şimdi benden alacağı para atıyorum 500 TL'ydi. Ben buna bir koyun alayım demiş. Bu adam gelinceye kadar bu koyunu çalıştırayım. Hocam o koyun yavrulamış, kuzulamış derken hocam bir sürü haline gelmiş. Hocam hadise geçiyor bu. Sonra bu adam demiş ki ya demiş ben sana falanca zamanda gelmiştim. Hatırlıyor musun? Sana şu işini yapmıştım. O işin karşılığı 500 TL idi mesela. Almadan gitmiştim. Bir işim, acil işim çıktı alamadım. Hani rica etsem paramı verir misin? Deyince diyor ki hocam işveren veya patron veya işte o güzel insan. Şu gördüğün sürü var ya koyun sürüsü diyor. Senin diyor al götür. Ya diyor ben dalga mı geçiyorsun sen diyor. Hani ben hani şey kafam buluyorsun derler ya hocam biraz argo tabir ama. Yani ben sana yaptığım iş bir kuzu alır ancak. Sen bana bir sürü koyun veriyorsun sürüsüyle. Yok kardeşim diyor ben onu çalıştırdım diyor. Kar ettim ve sana diyor bu şekilde çoğaldı sürün buyur götür sürünü diyor. Şimdi hocam İslamiyet'te hadislerde bunlar geçiyor. Hocam şu hadis-i şerif beni çok vurmuştur. İşçinizin teri kurumadan ücretini verin hocam.
Evet.
Şimdi hocam bakıyorsunuz bu fikri savunanlar bizim karşı takımdakiler. Biz ise daha farklı şeye savrulmuşuz. Zekat var bizde hocam. Yardımlaşma var. İnfak var. Ter kurumadan hakkını vermek var. Kul hakkı denen bir şey var hocam. Hocam İmam-ı Rabbani diyor ki kul hakkı mı önemli Allah hakkı mı önemli diye soruyor hocam. Diyor ki Allah hakkı haşa önemsiz demeyelim yanlış anlaşılmasın mesajımı düzgün verelim. Allah hakkı önemsiz demiyor da Allah kendi hakkını affeder diyor. Kulun mesela 100 vakit namaz borcu var. İşte efendim biraz oruç borcu var affeder. Ama diyor Allah diyor kul hakkını affetmez. Sen başkasının hakkı neymişsen onu ödeyeceksin ahirette bir şekilde diyor. Hatta hocam şehitler dahi şehit bile olsanız kul hakkından kurtuluş yok. Yani bir adamın milyonlarca borcu var. Sağa sola gitmiş şehit olmuş cephede.
Evet.
Yine o hakkı ödeyecek diyor ahirette hocam. Hani böyle bir dinden biz niye böyle biraz bu işe solculara kaptırmışız, başka kesimlere, Avrupalara kaptırmışız mesela. İnsan haklarıydı, kadın haklarıydı, hayvan haklarıydı. Bizim daha hocam önde olmamız gerekmiyor mu?
Kesinlikle. İşte şey, zamanın ruhuna uygun hamleler yapmak gerekiyor. Diyelim ki eskiden hayvan haklarını savunmak için bir ihtiyaç yoktu. Çünkü insanlar zaten hayvanlara isim bile veriyordu. Mesela bizim köyde her bir sığırın ismi vardı. Bahçe güldü, işte sarı güldü, ne bileyim bir ismi vardı.
Şey yani. Kara güldü.
ismi vardı. Şimdi ve değer veriliyordu. Ama bu bir sorun haline dönüştüğü zaman artık burada örgütlü bir harekete ihtiyaç var yani. Topyekun birlikte bu konularda bir tavır alışa, bir tutuma ihtiyaç var. Bunu başkasının yapıyor olması ya da diyelim ki şey çevrecilik.
Biz bazen kızıyoruz ya bunlar da işte aylakçı insanlar çevrecilik yapıyor. Hayvanatlarını savunuyor diyor. Halbuki bizim yapmamız lazım hocam.
Evet yani havanın kirletilmesine, suyun kirletilmesine karşı, ağacın kesilmesine karşı bizim de reaksiyon.
Hocam ayet-i kerime var. Zaharel fesadu fil berri vel bahar. Karalarda ve denizde fesat ortaya çıktı. İnsanların yaptıklarından dolayı. Yani elleriyle yaptıkları zulümden dolayı diyor. Yani denizler kirlendi, gökler kirlendi hocam. Allah-u Teala bize bunların hepsinin Kur'an'da ve sünnette geçiyor. Yani bir ağacı sallamak, silkelemek hocam. Peygamber Efendimiz bir gün bakıyor hocam bir bedevi kökünden böyle sallıyor. Devesine yaprak düşsünde yesin diye. Çağırıyor ona ya diyor niye diyor eline bir değnekle ufak ufak şöyle dallarına vurarak yaprak düşürmüyorsun da ağacı kurutacak şekilde kökünden sallıyorsun. Ağacı kurutmaya yani. Hocam şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet kopacak olsa elindeki fideyi dik diyor hocam. Bundan daha öte bir çevrecilik olabilir mi Allah aşkına?
Evet. Ama bunu ne yapmak gerekiyor işte? Bu ilkeyi kurumsallaştırmak gerekiyor. Bununla ilgili konseptler oluşturmak, gerekirse dernekler kurmak. Mesela şey ilginçti hocam. Osmanlı'daki vakıfların hepsi aynı amacı gütmüyor. Yani birisinin mesela işi gücü sadece yere dökülen pisliklerin diyelim ki tükrüklerin üstünü örtmek.
Külle.
Ya da at şeylerini dışkılarını toplamak gibi farklı farklı işlevleri var. Öbürü de şey, gelin olmak isteyen ama imkanı olmayanlara çeyiz sağlamak. Öbürü yolda kalmış tüccarlara destek vermek. Yani bizim öyle hani sadece insanların karnını doyurmak bizde en fazla olan iyilik, ama arkadaşımız bahsetti hani 3K, karnını doyuruyoruz, kalbini doyuruyoruz ve kafasını doyuruyoruz.
Evet.
Diyelim ki bunlara eğitim bursları vermek, bunlar için okullar açmak, bunlar için sportif imkanlar tanımak.
Şimdi hocam bunu şunu söylüyor, yani human suffering, insanların acısına ortak olmak diyor hocam. Ve bu konuda da diyor şöyle bir sonlarda bir yerde, ya ben bu işe pek karışmak istemiyorum deriz hocam bazen.
Evet.
Bu diyor çok yanlıştır diyor. Hani gemisini kurtaran kaptandır. Bana ne Afrikalının acısından, Suriyeli mültecinin bodrum katlarda soğukta üşümesi beni ilgilendirmez şeklindeki hocam şeyi kabul etmiyor.
Hocam bireycilik o kadar yaygınlaşmıştı ki gemisini kurtaran kaptandı. Ama pandemi neyi öğretti insanlara? Hayır, ortak gemidesiniz.
Ya çok güzel.
Yani siz ortak bir kaderi yaşıyorsunuz. Bana ne diyemezsin, sana ne de diyemezsin yani. Demezse ne oluyor? Şimdi mesela şey sorunu var. Yoksul ülkelerin aşıyı temin etme sorunu var. Şimdi bakıyorsunuz zengin ülkeler bu konuda kaynak oluşturmaya çalışıyor. Niye?
Çünkü o da gelecek, ülkesini ziyaret edecek. Evet. İşçidir, çalışandır.
Ya da kendi,
hastalık taşıyacak.
Ya da kendi orada şey sömürgecilik yapıyor.
Orada bulunması gerekiyor.
Orada bulunması gerekiyor. Yani sonuçta bu sızar. Onun için insanların ortak bir gemide olduğunu hissettirmesi bakımından pandemi insanlara bireycilik kurtarıcı bir şey değil.
Yani hocam ahlaki, hocam ben o biraz sonra girecektim. Sosyal cesaret diyor ona da. Gerçi ikisine giriyor hocam bu pandemi dönemindeki davranışlarımız. Hem ahlaki cesaret, ahlaken hocam yani eziyet görenlere veya ne bileyim işini kaybetmiş, aşını kaybetmiş. Hocam devletimiz yardımcı oluyor ama tabii devlet her yere yetişemez. Bizim belki hocam hem kurumsal olarak vakıflarımız, hem de kendimiz, komşularımızla, akrabalarımızla kim sıkıntı çekiyorsa hocam, herhalde yanına koşmak ahlaki bir cesaret örneği oluyor değil mi hocam sanki?
Evet.
Hocam bir de şimdi esas şey var, sosyal cesaret var. O da aynı şeye hocam hemen hemen giriyor. Bu diyor hocam apati dediğimiz ilgisizliğin zıttıdır. Yani toplumda, ya kardeşim ben kendi işime gücüme bakarım. Benim öyle yok bilmem Afrika'ymış, bilmem Suriyeliymiş, bilmem işte Uygur Türkleriymiş.
Evet.
Bana ne ya?
Umarsız tipler yani.
Hocam bu apati son zamanların en büyük tehlikeli hastalığı diyor psikologlar. Evet.
Yani bir antipati vardır. Bir antipati vardır. Antipati negatif ilgi. Sempati olumlu ilgi.
Pozitif ilgi.
Apati ise ilgi yok.
Hocam bu dünyada çok çoğaldı yani artık. Bir ben varım dünyada, başkası beni ilgilendirmez.
Evet, dünya yansa, dünya yansa umurunda olmaz yani. Ama işte şey, pandemi buna da öğretiyor yani, mesajı veriyor. Apatinin yaygınlaşmasının pek çok sebebi var hocam. Bir tanesi çok ilginç hocam, şey doğum, sezeryanla doğum.
Çok ilginç hocam, ne alakası var?
Hocam, sezeryanla doğum aslında şeyi eksik bırakıyor.
Doğum sürecini.
Doğum sürecini eksik bırakıyor ve doğum sürecinde empati için insanın ihtiyaç duyduğu bir şey var. Bir hormon var.
Ha, belli acıyı çekmesi gerekiyor bebeğin sanki değil mi hocam o süreçte? Onu,
yani o erdirici bir çile yani. O erdirici çileyi çekmediği zaman problem oluşturuyor. Empati yeteneğini oksitosin hormonu hocam.
Çok ilginç.
Oksitosin hormonu aynı zamanda yani tabii insan hormonlardan ibaret değil ama hormonların da insan davranışı üzerinde bir etkisi var,
tabii
var
ki,
yani.
Tabii ki.
Şimdi normal doğum sürecinde oksitosin hormonu yeterli bir düzeye ulaşıyor. Ulaşmadığında ne oluyor hocam? Mesela ailesiyle olan, anne babasıyla olan ilişkileri, kardeşleriyle olan ilişkilerinde bile yeterince şey geliştiremiyor, empati geliştiremiyor. Bırakın başkalarını yani. Mesela bunlarda aynı zamanda kız erkek ilişkileri de sorunlu. Tırnak içinde kalıcı ilişki kuramıyor. Sevgililik günübirlik olmaya başlıyor.
Yani acı tarafını katlanamıyor sanki. Yani normal doğumda çocuk acı çekiyor. Anne de acı çekiyor.
Çekiyor.
Diğeri kolaycılık biraz.
Tabii kolaycılık.
Çocuğu da kurtaralım, anneyi de kurtaralım bir an önce.
Şey oksitosin hormonu ile ilgili TED konuşması da var. Yani empati duygusu ile oksitosin hormonu arasındaki ilişki. Kapitalizm hocam, dikkat edersek, yani doğum sürecine dahi müdahale ederek onu şey bir hale getiriyor insana. Apati.
De. Hocam niye yaptığını ikinci bölümde konuşalım.
Olur.
Niye böyle yapıyorlar? Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Bendeniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Şimdi hocam, dediniz ki kapitalist sistem doğuma da müdahale ediyor. Hocam şundan mı? Normal doğumda çok para kalmıyor hastanelere, doktorlara, ne bileyim o sektöre. Halbuki diğerinde ise ameliyat giriyor, ilaçlar giriyor falan.
Evet.
Daha yani masraflı.
Onu da bir şeye dönüştürüyor.
Sektör gibi.
Sektöre dönüştürüyor. Ha, tabii burada tek suçlu kapitalizm mi? Değil. İnsanlar da sonuç olarak şeyi, her türlü ağrıya ve acıya karşı tahammülsüz. Halbuki o ağrı ve acının onun gelişiminde de bir rolü olacağını kabul etmesi lazım yani. Kabul etmeyince böyle bir durum. Ve bunun tabii bir bedeli oluyor. Kısaca empati yeteneğini şey diyor, dumura uğratıyor yani.
Hocam bu hani geçen haftalarda fiziki cesaret işlemiştik ya. Demek hanımlarda da böyle bir cesaret olması gerekiyor. Yani
evet, özellikle tabii
doğum konusunda. Hocam şimdi Türkiye'de şöyle bir şey de var. Hastaneler biraz işin kolayına kaçıyor bazen. Doktorlar mesela gece 3'te kalkıp gelmek istemiyor normal doğum için. Bir de getirisi de az normal doğumun hocam. Normal doğum evde de yapılabilir biliyorsunuz. Yani iyi bir ebeyle. Ki biz hocam biz tahmin ediyorum hepimiz bizim nesil yani, evde doğduk yani. Hiçbirimiz evet, hastane yüzü görmedik. Ama hocam yeni nesil, yani hiçbir çocuğumuz evde doğmadı hocam şu anda.
Evet. Tabii
hep hastane doğdu.
Tabii biz burada insanların değişen hallerinde göz önünde bulunmak gerekiyor ama insani sınırları işte sonuçta sahici bir doğum olayı olmadığında, doğal doğum olmadığında bunun bir bedeli oluyor. Mesela çapkınlık niçin bu kadar yaygın?
Bir sebebi de bu.
Bir sebebi de oksitosin hormonunun yani yetersiz
ahlaki
oluşu.
Ahlaki zafiyet ayrı bir şey.
Evet. Bir irade ve şey boyutu var. Ahlaki zafiyet ayrı, boyutu evet, var. Bir de hormonal bir temeli var yani. Hormonal bir temeli var. Ve bunun da doğumun normal olup olmaması ile ilgili bir boyutu var. Daha önceki programlarda değinmiştik. Mesela Amerika'da yapılan araştırmalarda sezeryanla doğan çocuklarda uyuşturucu kullanma oranı diğerlerinden daha yüksek. Normal doğumla doğanlardan daha yüksek.
Yani hızlı hazza ulaşmak, acıdan evet, kaçmak şeysi daha fazla.
Bir de zaten o operasyon esnasında da bir narkoz veriyorsun yani.
O da kalıcı etki
o
yapıyor.
O da bir etki yapıyor. Çocuğun şeye karşı doğum esnasında yaşanan bir travma vardır. Yani yeni doğan bebeklere baktığınız zaman yani cildi buruş buruştur. İlk baba olanlar genellikle şaşa kalırlar. Ya bu benim mi falan der yani. Bizim çocuk bu hastanede karıştırdılar mı falan diye. Niye? Doğum esnasında yaşadığı bir zorlanma var bebeğin yani. Hmm. Bir süre nefessiz kalıyor ve çok zorlu bir yolculuktan geliyor. Çünkü anne karnında ekmek elden su gölden hocam. Her şey beleş.
Ya.
Keyfi yerinde. Yani orada oranın rahatını kim bırakır? Yani ana rahmi diyoruz yani. Allah'ın rahim isminin bir şeyi ya, var. Tezahürü var orada.
Her
yani
ihtiyacın
karşılandığı.
İstenmeden karşılandığı. Harika bir ortam.
Evet. Onun için mesela esasında normal doğumda işte hocam şu oluyor. Normal doğumda bunları doktor öğretim üyesi Filiz okumuş hoca var Medipol Üniversitesi'nde. Hmm. Holistik ebelik konusunda, doğum konusunda özel uzmanlığı var. Onunla bu konuyla ilgili şeyler yapmıştık.
Hocam holistik kutsal manasına mı geliyor?
Bütünsel, yok orada bütüncül anlamında.
Bütüncül manasına.
Bütüncül anlamında. Onunla bu konuları işlemiştik. Instagram'da canlı yayınlarda ben ondan aldığım bilgileri aktarıyorum.
Tıbbi bilgiler bunlar hocam. Yani kendi bilgiler. Bilgileriniz değil anladım.
Şey ve sağlam o anlamda. Yani doğum esnasındaki o sancılar aslında hocam bebek için tırnak içinde onu zorlayan salgılar. Yani artık buradan git diyor ona. Normalde rahim bebeği tutmak için uğraşır. Hmm. O sancılar, o salgılanan hormonlar bebeğe git diyor. Çünkü bebek başka türlü gitmez oradan. Bıraksa tabii, bebek orada durmak tabii, ister yani.
Tabii.
Ona git diyor. Ve o hormonlar ilginç aynı zamanda bağışıklık sistemi için de bir avantaj sağlıyormuş.
Belki çocuğu cesaret falan veriyor hocam değil mi?
Tırnak tabii. O boyut da var yani. Tırnak içinde onu aşılıyor. İki, bu dünyada zorluklar yaşayacağını biliyor. Çünkü bu dünyaya öyle kolay gelmiyor normal doğum esnasında. Ve bütün bunlar dediğiniz işte o cesaret içinde önemli bir şey oluyor.
Ama sezaryen alındığında çocuk buruş buruş olmuyor bir kere.
Evet.
Zorluk çekmeden...
Ve her ne derdi olursa bir ağrı kesici alayım geçsin. Diyelim ki ağrı kesici yetmiyor. O zaman Prozac kullanayım. O zaman
uyuşturucu alayım.
Başka bir psikiyatrik ilaç kullanayım ya da mesela ekstazi kullanayım. Diyelim ki eskiden psikiyatrik ilaçtı.
Hocam İmam Gazali bu konuda çok güzel görüşleri var. Sadece doğum esasında değil hocam. Doğum zorlu bir süreç. Onun dışında da diyor hocam ailenize diyor aşırı konfora alışmayın ve alıştırmayın ailenizi diyor hocam. Mesela hanımlara bir tavsiyesi var hocam. Ben bunu sık sık söylüyorum.
Evet.
İnşallah bir gün ters bir tepki yemeyiz bir yerlerden. Diyor ki bir gün haftanın bir günü hocam sofraya diyor bir ekmek koyacaksınız, bir tasta su koyacaksınız. Diyeceksiniz beyler buyurun akşam yemeğimiz hazır. Ya böyle yemek mi olur kardeşim? Allah Allah, bir ekmek ve bir tencere su hocam. Yani suyu için ekmeği yiyin tamam. Zengin de olsanız bunu yapın diyor. Çünkü çocuklar diyor veya beyler diyelim hocam. Ekmeğin yanında katığın vacip olduğunu zannetmesinler.
Hmm.
Asıl olan ekmektir. 3-5 lokma yersen doyarsın. Böylece konfora aşırı lükse alışmayın diyor hocam. Kendinizi hocam böyle sert, fiziken yani dayanıklı böyle yetiştirin şeklinde hocam. Benim çok hoşuma gitti bu. Çünkü biz çoluk çocuğumuzla böyle sabah akşam yağlar ballar yedirme gayretindeyiz. Tabii ki normal. Ama hocam yani hayatın 40 türlü hali var. Deprem oluyor. Evet. 15 gün sonra kurtulan insanlar var. Ne bileyim savaş oluyor veya hocam bir hastalık oluyor işte eve kapanmak zorunda kalıyorsunuz.
Evet.
Böyle durumlar için hocam biraz sert olmak gerekiyor herhalde. Bunu hocam tavsiye ediyor İmam Gazali. Hocam
mesela gelişmiş ülkelere bakıyorsunuz. Adam diyelim ki bir büyük şirketin sahibi, çocuğu var. Bizde ne olur? Çocuk hemen şeyden başlar. Başkan yardımcılığından başlatılır diyelim yani.
Evet. Genel
müdür yardımcılığından başlatılır. Orada öyle değil. Gelişmiş ülkelerde.
En alttan başlatıyor.
En alttan başlatıyor. Ve çocuğun da öyle bir talebi yok. Ben tepeden başlayayım diye. Ben göreceğim diyor yani. O çile sürecini yaşayacak. Yaşamayınca, görmeyince ne oluyor? Mesela bir kuşak değişiyor. Fabrika çocuğa kaldığında bakıyorsunuz batırıyor.
Çünkü altta ne olduğundan haberi yok.
Evet. O süreçleri bilmiyor. Oradaki çileyi görmemiş. Oradaki sistemin işleyişini bilmiyor.
Hocam şimdi buraya apatiden geldik. Yani hani oradan siz sezaryene bağladınız. Bir tanesi de hepsi değil bütün sebepler.
Tabii.
İlgisizlik. Hocam bugün gençler arasında bu çok yaygınlaştı. Yani boş vermecilik. İnternet oyunu olsun da. Yani hocam gençlerin arada şu biraz. Anne babalarımız çok şikayet ediyor bu konuda. Yani bir internet bağlantısı olsun, bir kompütür olsun. Dışarıda deprem olmuş, yangın olmuş, açlık olmuş bana ne? Ben burada oyunumu oynarım diyen bir nesil hocam yetişmeye başladı. Bu da hocam apatiyi, ilgisizliği çok artırdı.
Evet, teknolojiyle olan aşırı teşriki mesai, muhatabiyet, bu da insanların duygularının zayıflamasına neden oluyor. Artık mesela iletişimin büyük ölçüde sanal aleme kayması, diyelim insanlar tepkilerini artık jest ve mimikleriyle şey de vermeye başladı.
Emojiler
de vermeye başladı.
Hocam ben emojileri hiç bilmem kullanmasını, geçen elim takılmış. Bir arkadaş diyor ki hocam bana niye kızgınsın diyor. Dedim ya ben sana kızgın olduğumu nereden anladın? Ben de öyle bir emoji göndermişsin. Vallahi dedim, elim takıldı.
Evet.
Ben emoji falan bilmem. Ya hocam insanın kızgın olduğu kelimelerden herhalde seçtiği konuşmasından belli olur. Şimdi dediğiniz gibi hocam yani biz makineleri programlıyoruz. Hocam bir yandan da makineler bizi tekrar programlıyor.
Evet.
Yani bizi robotlaştırıyor. Hocam belki çok teşrik mesai yaptığımız için kompütürler, cep telefonları, akıllı telefonlar. Yani çoluk çocuk kompütürleşmeye, makineleşmeye başladık sanki.
Evet. Yani şey lazım. Sonuçta teknolojiden uzak kalma şansımız yok. Ama en azından kontrollü olarak bunu götürmek.
Ve gerektiği kadar.
Evet, gerektiği kadar. Ve olabildiğince şey sahneler oluşturmak. Mesela böyle durumlarda genellikle anne babalar çocuklarına fırçayla bir çözüm üretmeye çalışıyor ama
kızmaktan
fırça ve sitem bir işe yaramıyor. Mesela çocuğun ilgi alanı nedir? Mesela çocuk ben merkezli mi? Tamam eyvallah. O zaman şey yap. çocuğu çocukluğuna götür, o zamanki hatıralarını anlat, ondan bahset yani.
Veya çocuk hocam suyu çamuru çok seviyor, denizcilikle alakalı ne bileyim.
Tabii.
Belgeseller.
Şimdi niye anne babanla vakit geçirmiyorsun diyor, ama diyor onun yani o kendi zevkleri ve ilgileri için beni bir şey yaptırıyor. Benim ilgi ve zevklerim ortak olmuyor ki diyor yani. Atıyorum çocuk varsayalım ki Luna Park'a gitmek istiyor. Aile dağ başına gitmek istiyor yani. Şimdi ya. Orada çocuğu orada olabildiğince şey olmak lazım.
Ortak bir yer bulmak
ortak
lazım hocam.
Ortak noktaları bulmak lazım yani.
Dağa gidin ama Luna Park olan bir dağ bulun.
Ha, atıyorum mesela. Ya, öyle olsun yani.
Hocam var şimdi mesela yani atıyorum Bolu'ya gidiyorsunuz hocam, güzel dağlar var. Orada da hocam ararsanız buluyorsunuz yani.
Tabii yani burada şey ortak noktaları olabildiğince şey tutmak. Atıyorum mesela birlikte seyredilebilecek filmler yok mu? Çok var birlikte seyredilebilecek film yani.
Hocam son zamanlarda böyle hakikaten milli kahramanlık duygularını galeyana getiren, tarihi hocam bilgileri de güzel aktaran diziler evet. oluşmaya başladı ki hocam bunlar dünyada çapında ses getirmeye başladı. Evvelden hocam böyle çok daha kalitesiz filmler oluyordu. Şimdi bakıyorsunuz İmam Gazali'leri anlatan, büyük Allah dostlarının hayatını anlatan.
Evet, Büyük Selçuklu dizisi.
Yani çok güzel hocam böyle çoluk çocuğa da tarih şuuru aşılayan hocam filmler, belgeseller var. Bunlardan diyorsunuz ki yani seçerek beraber seyredilebilir diyorsunuz hocam.
Evet bir de şey bunlar tabii banko artı internette dinleyicilerimizin bulabileceği bir sürü şey var. Aile film listeleri var. Diyelim ki aile filmleri kategorisi var. Aile filmleri kategorisinde böyle bir tarama yaptığında ailecek, çoluk çocuk birlikte izlenebilecek. Mesela son zamanlarda en çok beğendiğim filmlerden bir tanesi Togo'ydu.
Hocam onu ben de seyrettim sizin tavsiyenizle. Ya bir köpeği, kahramanlığa iten yani bir adam köpeğinden bir köyü kurtarıyor hastalıktan.
Evet yani hem adamın kahramanlığı var hem Togo'nun köpeğin kahramanlığı var yani. Yani o, ve şey evet. yani bir cılız köpeğin ev köpeğinin şeye dönüşmesi var. Kutupta kızak çeken bir köpeğe dönüşmesi var yani.
Evet evet.
Sonuçta şey bu anlamda atıyorum mesela çocuklarla birlikte izlenecek bolca şey var. Belgesel var.
Belgeselin çoğu hocam çok güzel. Çok evet. Büyük çoğunluğu. Hayvanlar alemi, o gökyüzü alemi değil mi hocam?
Bir de şey var. Diyelim ki Discovery Channel var. Orada daha çok bilim ve teknoloji eksenli belgeseller de var yani. Mesela en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi şudur. Nasıl üretiliyor dizisi? Mesela ben çocuklarımın şey yemesini istemem. Salam sosis yemesini istemem.
Ben hocam hiç yemem.
Ama bu ikna edemem. Ne yapacağım? Mesela nasıl üretiliyor dizisini de birlikte denk getirip onu da izlemek mesela yani.
Hocam
ve onunla şey etmek, konuşmak. Şimdi yeni kuşağın bilgiye erişimi çok hızlı hocam. Bir şey konuşuyorsunuz, siz konuşurken o Google'da yazıp onu hemen şey ediyor, test ediyor. Şimdi üniversitelerde seminer verirken böyle bir şeyden bahsederken diyorum ki bakıyorum ki bazı eller cep telefonuna gidiyor. Arkadaşlar ben size yaklaşık değerlerini veriyorum. Küsuratı vermiyorum. Ahan da küsuratı diyorum. Yani kolaylık olsun diye vermiyorum ben şeyi konuşma uzamasın diye. İnsanlar otomatik olarak şimdi anne babalarımızın bilgileri pek çok eskimiş ama onlar bunların çok geçerli bilgi olduğuna inanıyor. Çocuğun nezdinde çok komik duruma düşüyor o zaman yani.
Hocam şimdi çocuklar bize diyor ki bizim çocuklarımız baba sen de bu konuda çok bir şey bilmiyorsun. Hani o meşhur döngü vardır ya çocuk duvarmış.
Evet.
Annem babam her şeyi bilir.
Evet.
Bir süre sonra ya babam da pek bir şey bilmiyor. Biraz daha büyüyünce babam hiçbir şey bilmiyor. Ama yaş kemal erip de evlendiği zaman ya babam her şeyi hakikaten biliyormuş. Böyle döngüsü var ya hocam.
Evet.
Şimdi teknoloji konusu hocam çok doğru bu.
Evet yani şey Google'u hesaba katmalı ve konuşurken anne baba da koşullu, olasılıklı, göreceli bir dil kullanması lazım.
Hocam biz ona Hazreti Google diyoruz. sorduğunuz her soruya cevap veren haşa. Şunu demek istiyorum hocam yani herhalde biraz zamanı yakalamak, bir şeye engel olamıyorsak onu hayra yönlendirmek şeklinde. Hani %100 evet. engel olmak mümkün değil. Çünkü hocam 5 yaşında çocuk da şimdi cep telefonu istiyor sizden. Evet. Olabildiğince bunları hayra ve hakka yöneltmek. Güzel işte film olur, belgesel olur, Kur'an-ı Kerim olur. Bunlarla evet. hocam meşgul etmek
şimdi,
gerekir diyorsunuz.
Şimdi çocukların dünyasına gidecek şey. Mesela çok güzel YouTube kanalları var. Ben şeyi girdiğimde her defasında üzülürüm hocam. TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nin Facebook sayfasına girdiğimde. Yani beğeniler o kadar az ki. Takipçi o kadar az ki. Bilim ve Teknik dergisi bu yani.
Ya.
Şimdi mesela Genç Bilim dergisi de var, TÜBİTAK'ın. Şimdi ama bunların bir kısmı gençlerin bunlardan haberdar olmamasından kaynaklı. Ne yapmalı veliler? Bu tür siteleri öğrenmeli ve tavsiye etmeli yani. Çünkü haberdar olduğundan muhtemelen şey diyecektir. İlgisini, merakını çekecektir. Çünkü sonuçta bilim ve teknolojiyle ilgili konuları ele alıyor bunlar.
Hocam yalnız bu pandemi döneminde bir güzel girişme de oldu hocam. O da şu oldu. Ben bazen gazeteler falan okuyorum. Adam imkanı var demek ki. Köyünde mesela babasına kalma bir köy evi var. Oraya gidip restore ediyor, tamir ettirip koyun beslemeye. Böyle çoluk çocuk efendim organik ekmeye başlayan. Tabii tabii dönüş de oldu hocam sanki.
Evet, bu aynı zamanda şey de yansıdı hocam. Emlak fiyatlarına da yansıdı. Yansımış. Şehirden uzak yerlerdeki emlak fiyatları bayağı bir şey etmiş, yükselmiş. İnsanlar artık dediğiniz gibi şeye dönmek istiyor, doğaya dönmek istiyor yani.
Çünkü orada pandemi tehlikesi daha az. Bir de hocam şöyle, yani evde oturmaktansa, ha imkanında var mesela hocam, şimdi sizin diyelim ki bahçe alacak imkanınız var.
Evet.
Niye evde oturup da hafta sonu 3 gün sokağa çıkmayasa, git. Evinin bahçesi olsun güzelce. Evet. Orada domatesini sula, ne bileyim gül fidanı yetiştir. Hani bu mağdur hocam, yani pandeminin çok güzel getirileri de oldu. Yani o can kaybına Allah rahmet eylesin bir şey demiyoruz. Eyvallah. Hocam. Mesela hocam bazen toplantı için buradan kalkıyorduk. 3 saat
yol tepip
15 dakika konuşup geri geliyorduk.
Evet.
Hatta hocam ben en son şöyle bir karar almıştım. Bazen hocam biz bir yere çağırıyorlar. Biz hocayız ya şimdi. Tabii severek gitmek vazifemiz. Ama 2 saat yol gidiyorsunuz. 10 kişi geliyor mesela. En son ben şunu demeye başlamıştım. Ya siz benim fakülteye gelin, misafirim olun. Çayınız, kahveniz ben ısmarlayayım. 20 kişi gelin. Hani bazen de israf oluyordu vakitlerimiz.
Evet,
değmiyordu evet. Yani yaptığımız evi.
Evet, kesinlikle.
Şimdi hocam bu dönemde mesela pek çok toplantıları online yaparak, hani o geliş gidiş trafiğini etkilemiyorsunuz.
Evet.
Belki hocam bunları inşallah ileride daha böyle güzel değerlendirerek kendimize hocam, ibadete,
evet,
Kur'an-ı Kerim'e vakit ayırmak için hocam bir fırsattır yani.
Evet. Bugün bir arkadaş aradı. Bu tür talepler şimdi artık çok oluyor. Şimdi Erzincan'dan bir arkadaş. Hocam dedi, öğrencilerime bir moral ve motivasyon programı yapsak birlikte yani. Şimdi eskiden olsaydı ne olacaktı? Uçağa atla Erzincan'a.
Bir günün gidiyorsun. Vesaire. İki günün bazen.
He. Tabii onun yüz yüze olmasının etkisi ayrıdır vesaire. Ama şu. Şimdi diyelim ki bu tarz programın da bir şeyi var sonuçta. Bir gideri var, bir yansıması, yankısı var. Onlar da bir karşılığı olacaktır. Benim için de tabii yani konuşan insan da şey ediyor. Yani dinleyici insanların gözünde, izleyenlerin gözünde o şeyi gördüğünde ışıltıyı, enerjiyi. O nedenle dinleyicilerimiz yorumlarıyla bize yönlendirsinler. Erkam Radyo'nun şeyi Facebook sayfası üzerinden ya da kişisel Facebook ve Instagram sayfalarımız üzerinden biz ona göre programı da yönlendirelim yani.
Hocam çünkü hakikaten bu dönem hocam çok kalıcı etkiler bırakacak hayatımızda herhalde. Biz hocam pozitif olanlarını alalım bundan. Mesela hocam sizin gibi motivasyon konuşmalarında göz göze gelmek çok önemli hocam.
Evet.
Ama bir matematiksel bir muhasebe işi gibi bir toplantıda yani göz göze gelmenin çok fazla bir katkısı yok.
Teknik bir konu.
O tür konuları belki böyle uzaktan yaparak ailemize vakit ayırmak, ibadete vakit ayırmak, bağ bahçeye vakit ayırıp hocam çiçek nasıl yetişiyor? Hocam öyle hale geldik ki artık çocuklarımız buğday nerede yetişir, ağaçta mı yetişir efendim işte. Bunu bilmiyorlar hocam, yani öyle bir cehalet de maalesef yayılmaya başlamıştı. Bence hocam bu şeyden bile biz bir pozitif şey çıkaralım inşallah pandemiden.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir konu oldu. Fiziki cesaret, sosyal cesaret, ahlaki cesaret konularını işledik. İnşallah devam ederiz hocam önümüzdeki haftalarda. Rolome olur, başka psikologlar olur. Hocam derdimiz şu yani. Batı'da güzel bir şey varsa, hani diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa
orada
onu alır. Yani bizim için hikmet, en büyük hikmet İslamiyet'te var. Ama diğer kültürlerde de güzel şeyler var hocam. Araştırmalar evet. Özellikle onları
yanlış almaya. Olan şey oluyor herhalde hocam. Külliyen kabul ya da külliyen ret.
Tabii o yanlış hocam.
Seçkici bir şekilde oradan bir şey almak.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz. Tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki haftada buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.